Kısım 4, sayfa 31. Şu an neyim var bilmiyorum. Olan biten her şeyi siktir etmek istiyorum. Ne güzel. Jean çok şaşırdığını belli etmemek için çaba gösterdi. François'tan uzaklaşmakta olan garson kızın kalçalarına hayranlıkla bakıyordu. Sonra gözlerini kızın küçük kıçından ayırdı ve gülümseyerek Jean'a baktı. Bu gülümseme, Tan'ın bu iştahlı bakışlarının Jean tarafından anlaşıldığının açık bir ifadesi. Tan okuldayken bir kere şansını denemişti. Ardından birkaç yıl sonra bir kez de boşandıktan sonra. Jean her seferinde teklifi geri çevirmişti. Ne yiyeceksin diye sordu. Bakalım. Bütün Parisli kadınlar gibi buluğ çağından beri yemek yormuş gibi yapıyordu. Menüye hızlı bir göz attı, seçimini yaptı, sonra çevresine göz gezdirdi. Ussin, Etol Meydanı yakınlarında çok revaçlı bir restorandı. Gözenekleri reçineyle doldurulmuş açık renk ahşap kaplı duvarlar, cilalı taş bir zemin. Öğle yemeğinin her zamanki gürültü patırtısına rağmen insana huzur veren bir mekan. Jean'ın en çok beğendiği şey restoranın iki farklı çehresinin olmasıydı. Öğlenleri genellikle kravatlı iş adamları geliyordu. Akşamları ise mekan moda ve sinema dünyasından insanlarla doluyordu. Bu çifte görünüm hali Jean'a benziyordu. Bakışlarını yeniden önemli bir iddianameyi inceliyormuşçasına kaşlarını çatmış menüye bakan Tan'a çevirdi. Fiziksel olarak teleskobik bir anten kadar dimdik bir adamdı. Saman rengi saçları ve belirgin 38 yaşındaki François Tan da Nanterre'de sorgu yargıcıydı. Ofisi Jean'ınkiyle yan yanaydı ve Jacques Chirac'ın Cumhurbaşkanlığının bitiminde göreve getirilen yargıçlardan biriydi. Karısını terk ettikten sonra hem genç görünümüyle hem de doğal sertliğiyle bir nebze olsun mücadele edebilmek için gösterişli bir şıklık benimsemişti. Hermenegildo Zegna marka, ısmarlama takım elbiseler, vücuda yapışan Prada gömlekler, Martin Margiela ayakkabılar. Jean onun bu kılık kıyafetlerinin parasını aylık taksitler halinde ödediğini düşünüyordu. Tıpkı kumar borcu gibi. Ayrıca sınıf birincisi görünümüne de kasten kaba bir dil kullanarak karşı koyuyordu. Fiyaka yaptığını düşünüyordu. Bu yöntem Paris'te ikinci derece bir başkentte geçerli olabilirdi. Ama Tan'da kullandığı sözcüklerin gizlen gizliye tutarlık içinde olan kaba bir şeyler vardı. Tüm gayretine rağmen Tan çoğunlukla olduğu şeye benziyordu. Amiens kökenli, bayramlıklarını giymiş bir köylü. Ne çok fiyakalı ne de çok zarif. Kuşkusuz Jean onu başka bir sebepten dolayı seviyordu. Gücünün, gösterişli kibarlığının, kabalığının altında kendini kabul ettirmek için çabalayan ürkek, utangaç bir insan vardı. İki ayrıntı bu kırılganlığı açığa vuruyordu. Suyun yüzeyinde kayan bir çakıl taşı gibi bir çene hareketiyle gelen kırılgan bir gülümseme ve Jean'ı görüntüsüyle hem rahatsız eden hem de ona çekici gelen çıkıntılı Adem elbası. Yemeklerini sipariş ettiler. Sonra Tan Jean'a doğru eğildi. Audrey'i tanıyor musun? Ceza mahkemesinde çalışan stajyer. Aranızda bir şey mi var? Tan alaycı bir gülümsemeyle onu onayladı. Asla anlayamayacağım diye iç geçirdi Jean. Tan ellerini birleştirdi. Bir suçluyu hapse göndermeden önce ona son bir şans verircesine yapılan bir sabır göstergesi. Jean, bir gerçeği anlamalısın. Erkeklerde arzunun doğası bu. Sabırsızlanıyorum. Erkeklerin çoğu güzelliğin, zarafetin, inceliğin peşinde koşar. Manken tarzı. Ama bu sadece fiyaka içindir. Zevk almak söz konusu olduğunda hiç kimse bize bakmadığında yuvarlak atlı kilolu kadınlara yöneliriz. Erkekler tombul kadınları tercih eder, anlıyor musun? Her halükarda hangi gruba ait olduğumu biliyorum. Jean'ın boyu 1.73'tü, kilosu ise 50 ile 52 arasında değişiyordu. İstediğin kadar şikayet et. Sen evlenecek kadınlar grubundansın. Farkında değilim. Koluna takılıp dolaşmaktan gurur duyulacak bir kadınsın. Birlikte restorana gitmekle, ondan çocuk sahibi olmakla iftihar edilecek bir kadın. Anne yani. Tam bir kahkaha patlattı. Ayrıca fahişe olmayı da mı isterdin? Çok açgözlüsün. Jean yarı gururu okşanmış, yarı alınmış bir tavırla sordu. Demek öyle. Evet, şu senin hikaye ne? Geçen pazar öğleden sonra şu meşhur Audrey ile buluştum. Benim evde. O günkü sıcağı hatırlıyorsun değil mi? Pancurları kapatmıştık. Çarşaflar su içindeydi. Ortam gerçekten de... Her neyse anlıyorsun. Evet. Saat 17'de kapı çaldı. Diofon'da eski karım Natalie. Bana çocukları getirmiş. Her pazar akşamı çocuklarla yemek yerim ve onları ertesi gün okula ben bırakırım. Normalde hep saat 19'da gelirdi. Ama nedenini bilmediğim bir sebepten dolayı bu kez 2 saat önce gelmişti. Audrey ile yataktaydım. Paniklemiştim. Sen boşanmadın mı? Her şey daha çok yeni. Natalie bana her gelişinde birkaç dakikalığına içeri girer, etrafı şöyle bir kolaçan eder, kadın kokusu var mı diye. Yatak odamda birinin olup olmadığını anlaması için ona 3 saniye yeter. Sen ne yaptın? Kıçıma külotumu geçirdim ve Audrey'ye hemen giyinmesini söyledim. Beşinci yani son katta oturuyorum ve asansör yok. Merdiven sağından küçük bir servis odası var. Audrey'yi oraya tıktım. İşe yaradı mı? Kıl payıyla. Eşikte dururken bir an görüş alanımın içinde Audrey'nin servis odasına kaybolan çıplak ayakları ile aşağıdan yukarı doğru çıkmakta olan çocuklarımın kafaları aynı anda girdi. Tan bir an için sustu. Gerilimin dozunu ayarlamayı iyi biliyordu. Jean oyunun kurallarına uydu. Ya sonra? Sonra çocuklar odalarına gitti. Natalie çevresine meraklı kaçamak bakışlar atarak içeri girdi. Çocukların giysileriyle ilgili bir iki açıklama yaptı. Sonra lafı okulun yemek ücretine getirdi. Her zamanki hikayeler. Benim için her şey yolunda gidiyordu. Audrey'in holdeki kitaplıkta duran geniş gözlüğünü fark ettiğim an... Jean gülümsedi. Gerçek bir düzenbaz hayatı. İşin içinden nasıl sıyrıldın? 5 dakika boyunca cebimdeki gözlüğü aradık. Sonra çaktırmadan cebimden çıkardım ve etajerin üstünde bulmuş gibi yaptım. Başlangıçlar geldi. Jean için marul salatası, Tan için ton balıklı sushi. Birkaç saniye boyunca sadece çatal bıçak tıkırtılarının ön plana çıktığı bir sessizlik yaşandı. Çevrelerinde iş adamlarının uğultusu kıyafetleriyle uyum içindeydi. Donuk, düz, kimliksiz. "Şu an ne üzerinde çalışıyorsun?" diye sordu Tan. "Özel bir şey yok. Ya sen?" "Ben önemli bir davayla ilgileniyorum." "Nedir?" "Bir cinayet. 3 gün önce bir ceset bulundu. Son derece kanlı bir olay. Garş'ta, kapalı bir otoparkta. Kurbanın kolları, bacakları koparılmış. Bir tür kanibalizm. Duvarlar kanlı işaretlerle kaplıydı. Kimse bir şey anlamadı." Jean çatalını bıraktı, dirseklerini masaya dayadı, ellerini kavuşturdu. "Anlat." "Savcı beni aradı. Olay mahallindeydi. Hemen gelmemi istedi. Ya suç mahallinin araştırması için gerekli süre? Ceza kanunu, madde 74, ölüm sebeplerini araştırma. Cinayet şeklini gören savcılık, olay mahallindeki çalışmaları koordine etmesi için derhal bir sorgu yargıcı isteyebilir." Jean gitgide daha fazla ilgilenmeye başlamıştı. "Bana ayrıntılardan bahsetsene." "Ceset en alt bodrumda bulunmuş, bir hemşire. Kaç yaşında?" "22. Nerede hemşirelik yapıyormuş?" "Bir zihinsel özürlüler merkezinde. Zaten otopark da bu merkeze ait." "Çevre soruşturması?" "Hiç tanık yok. Ne dışarıda ne de içeride." "Güvenlik kameraları?" "Kamera yok. Herhalde o katta gerek görmemişler." "Kızın arkadaşları, eşi, dostu?" "Maalesef bir şey yok." "Zihinsel özürlüler için bir merkezden bahsediyorsun. Hastalardan biri tarafından öldürülmüş olamaz mı?" "Çocukların tedavi gördüğü bir merkez." "Başka ipucu?" "Yok. Soruşturmayı yürütenler kızın bilgisayarını inceliyor. Bazı arkadaşlık sitelerine girip girmediğine bakıyorlar. Ama tüm bunlar bizi bir yere götürmez. Bana göre bu bir seri katilin işi. Kaçığın teki, onu görüp seçmiş ve hiç beklemediği bir anda da üzerine çullanmış." "Fiziksel bir özelliği var mı?" Tan tereddütlü bir ifadeyle dudak büktü. "Güzel bir kız. Tombul. Hatları belki herhangi biriyle benzerlik arz ediyordur. Ama bu tür vakalarda her zamanki gibi ancak başka bir kurban olduğunda daha fazla şey öğrenilir." "Başka ayrıntı?" "Jean salatasını unutmuştu. Restoranın gürültüsünü de. Klimadan yayılan serin havayı da. Şimdilik hepsi bu. Otopsi sonuçlarını ve ilk soruşturma analizlerini bekliyorum. Yanılgıya düşmemek lazım. Cinayet mahallinde yoğun bir vahşet ve sofistike bir hazırlık göze çarpıyordu. Herifin her türlü önlemi aldığından eminim. Bu işin en tuhaf yanı da ayak izleriydi." "Ayakkabılar mı?" "Hayır, çıplak ayak izleri. Polisler herifin tamamen çıplak olduğunu düşünüyor. Kendini ritüeline daha iyi verebilmek için." "Neden ritüel diyorsun?" "Duvarlarda işaretler vardı. Tarih öncesi çağlara aitmiş izlenimi uyandıran işaretler. Ve sonra şu kanibalizm hikayesi." "Bundan ne kadar eminsin?" "Kollar ve bacaklar koparılmış. Sonra kemiklerine kadar yenmişti. Yerde organ kalıntıları vardı. Vücudun hemen her yerinde ise insan dişi izleri." "Gerçekten boktan bir durum. Fransız hukukunda yamyamlıkla ilgili bir suç olduğundan bile emin değilim." Jean salona bakıyor ama hiçbir şey görmüyordu. Cinayet mahallinin tasviri ona bazı anlarını hatırlatmıştı. Toprağa gömdüğü, gösterişli yargıçlık mesleğinin altına özenle sakladığı, kendine ait bölük pörçük parçalar. "Şu duvarlardaki işaretler neyi tasvir ediyor?" "Acayip şekiller, ilkel silüetler, katil kan ile aşı boyasını karıştırmış." "Aşı boyası mı?" "Evet, boyayı yanında getirmiş olmalı. Gerçek bir hastayla karşı karşıyayız. Eğer istersen sana fotoğraflarını gösterebilirim." "Bu çizimleri antropologlara gösterdin mi?" "Polisler bu konuyla..." "Neden basın bundan hiç bahsetmedi?" "Çünkü işimizi yapıyoruz. Soruşturmanın gizliliği," diye gülümsedi Jean. "Yükselen bir değer." "Bence de. Böyle bir olayda gereken şey sükunet. Tamamen dingin bir şekilde çalışmak, her ayrıntıyı incelemek gerekiyor. Bu olayda bir profil uzmanım bile var." "Resmi olarak mı?" Onu bu olaya ben dahil ettim, Amerikan usulü. Kim? Bernard Level. Aslında elimizdeki tek profil uzmanı. Kriminal arşivinde de araştırma yapıyoruz. Bu olayla uzaktan veya yakından benzerliği olan cinayetleri araştırıyoruz. Ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Bu cinayet diğerlerinden tamamen farklı. Jean kendini böyle bir dosyayla ilgilenirken hayal ediyordu. Eski suç kayıtlarına geri dönecekti. Gazete küpürlerini inceleyecekti. Ofisinin duvarlarına cinayet mahallenin fotoğraflarını raptiyeleyecekti. Kafasını öne eğdi. Farkında olmadan ekmeğini ufalamaya başladı. Restorandaki havalandırmaya rağmen terliyordu. Tan bir kahkaha attı. Jean boş burnu birkildi. Neye gülüyorsun? Langleber'i tanıyor musun, şu adli tabip? Hayır. Tam bir entel. Her seferinde beklenmedik bir şeyler bulur. Jean ekmeğini ufalamayı bıraktı ve Tan'ın sözlerine yoğunlaştı. Bir panik atak krizine girmekten korkuyordu. Tıpkı depresyon zamanlarında olduğu gibi, arabasını tünelde bırakıp çıktığı zamanlardaki gibi. Veya öğle yemeği saatlerini restoranın tuvaletinde ağlayarak geçirdiği günlerdeki gibi. Cinayet mahallinde bana yanına gitmemi işaret etti. Önemli bir şey söylemesini bekliyordum. Yanına gittiğimde bana alçak sesle, "İnsan, hayvan ile üstün insan arasında gerilmiş bir iptir," dedi. "Nasıl yani?" diye sordum. "Uçurum üzerine bir ip," diye devam etti. "Bu Nietzsche'den." "Böyle buyurdu Zerdüşt." "O da bana öyle söyledi, evet. O enayiden başka Nietzsche'yi kim okumuştur?" Sonra gülümseyerek ekledi. "Ve tabii bir de sen." Jean da gülümsedi, sıkıntısı geçiyordu. "Sen de ona, insanın büyüklüğü onun bir son değil de bir köprü olmalısıdır," diye cevap vermeliydin. Bir önceki cümlenin devamı. "Ama seni uyarayım, Nietzsche'nin soruşturmana büyük bir yararı olmaz." "Bu hareketi yapman çok hoşuma gidiyor." "Hangi hareketi?" "Parmaklarını saçların arasından geçirip enseni ovuşturma." Jean kızardı. Tan birileri dinliyor mu diye çevresine bakındı. Sonra Jean'a doğru eğildi. "Belki de bir akşam birlikte yemek yemeyi düşünmeliyiz, öyle değil mi?" "Mumlar ve şampanya sanırım. Neden olmasın?" "Yemekleri geldi. Tan için Rossini usulü dana fileto. Jean için ton carpaccio." Jean tabağını itti. "Doğrudan çaya geçmeyi düşünüyorum. Ya bizim şu akşam yemeği?" "Sanırım daha önce de şansını denedin, hem de birkaç defa, öyle değil mi?" "Audrey'in dediği gibi geçmişi unutalım." Jean kahkahalarla güldü. Bu herifi gerçekten seviyordu. Onun askıntılığında, diğer asalakların alışılagelmiş kurnazlığı, ikiyüzlü tavrı yoktu. Tam tersine gülümsemesinin ardında gerçek cömertlik hissediliyordu. Bu adamın verecek bir şeyleri vardı. Bu düşünce Jean'ın aklına başka bir düşünceyi getirdi. "Özür dilerim." Çantasını karıştırdı, cep telefonunu çıkardı. Mesaj yoktu, lanet olsun. Gırtlağında belirli belirsiz bir acılık hissetti. Asıl sorulması gereken soru, neden hala ondan telefon beklediğiydi. Her şey bitmişti, bunu biliyordu. Ama bir türlü buna inanamıyordu. Çocukların dediği gibi kafası basmıyordu. Davasını düşündü. Kıskanıyordu. Bu soruşturmayı kıskanıyordu. Cinayetin vahşetini. Bu tür bir soruşturmanın içerdiği... Cinayi olayları aydınlatmak için sorgu yargıcı olmayı istemişti. Tek amacı seri katilleri yakalamaktı. Onların öldürme çılgınlıklarının şifresini çözmek. Onların acımasızlıklarıyla mücadele etmek. 5 yıldan beri Nanterre Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapıyordu ve sadece önemsiz bir takım davalara bakmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı, karı koca kavgaları, sigorta dolandırıcılığı ve ne zaman bir cinayet davası önüne gelse sebebi para, alkol veya sıradan bir öfkenin yol açtığı herhangi bir şey oluyordu. Port Malyo'yu geçti ve Nöli Köprüsü'ne gitmek için Charles de Gaulle Caddesi'ne saptı. Trafik yoğundu, ağır ilerliyordu. Kendisine rağmen Jean, belliğinin harekete geçtiğini hissediyordu. François Tan'ın davası bir anısını canlandırmıştı, en kötü anısını. Bu da onun eğilimini açıklıyordu, yalnızlığını, kan tutkusunu. Elleriyle direksiyonu sımsıkı kavradı ve geçmişiyle yüzleşmeye hazırlandı. Marie'yi, ablasını düşündüğünde aklına hep saklambaç oyunu geliyordu. Hiçbir zaman bitmemiş olan o saklambaç oyunu, sessizlik ormanındaki. Aslında hiçbir şey bu şekilde gerçekleşmemişti. Ama hatırasında saklambaç oyunundaki ebe oydu, Jean'dı. Yüzü bir ağaca dönük, gözlerini... 1, 2, 3 Bir akşam 17 yaşındaki Marie eve dönmemişti. İki çocuğunu tek başına yetiştiren annesi endişelenmişti. Kızının arkadaşlarını aramıştı. Kimse onu görmemişti. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu. O telefon trafiğinin ritmi içinde Jean uykuya dalmıştı. Kaygılarından kurtulmak için alçak sesle saymayı sürdürerek. 10, 11, 12, 8 yaşındaydı. Ablası saklanmıştı. Bu bir oyundu, hepsi bu. Ertesi sabah bazı adamlar gelmişti. Corbeil garından, oranın altındaki bir otoparktan söz ediyorlardı. Maria'yı o karanlık yerde bulmuşlardı. Polisler genç kızın başka yerde öldürüldükten sonra cesedinin sabaha karşı oraya bırakıldığını düşünüyordu. Ve Jean artık hiçbir şey işitmiyordu. Ne annesinin ulumalarını ne de polislerin konuşmalarını. Daha güçlü bir şekilde saymaya devam ediyordu. 20, 21, 22. Oyun bitmemişti. Sadece gözlerini açmaması gerekiyordu. Açtığında ablasını yeniden görecekti. 3 gün sonra annesi bir kriz geçirince onu karakola götürmüşlerdi. Polisler onunla ilgilenmişti. Orada dosyayı da görme imkanı bulmuştu. Gizlice. Cesedin fotoğraflarını. Ceset korkuluklarının yanında yerde yatıyordu. Kollar ve bacaklar yer değiştirmişti. İç organları karnının üstünde duruyordu. Ayağında kısa konşlu beyaz çoraplar, balerin ayakkabıları. Çember vardı. Jean bu görüntüleri tam olarak kavrayamamıştı. Fotoğrafların grenleri, siyah, beyaz. Ablasının yüzünü örten sarı peruk. Ama okumuştu rapordaki cümleleri. Marie'nin boğularak öldürüldüğü yazıyordu. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. İç organları boşaltılmıştı. Bunu da anlamamıştı. Kolları ve bacakları kesilmiş ve yerleri değiştirilmişti. Bacaklar omuzların eklemlerine, kollar da gövdenin altına. Katilin korkunç bir mizansen yarattığı da yazılırdı raporda. Ama bu ne anlama geliyordu? 31, 32, 33, tüm bunlar imkansızdı. Jean gözlerini açacaktı. Ağacın gövdesini görecekti. Başını çevirip kalkacak ve sessizlik ormanına dalacaktı. Marie oradaydı. Oralarda bir yerde, yaprakların dalların arasında. Saymaya devam etmeliydi. Rakamlara saygı göstermeliydi. Ona saklanması için zaman vermeliydi. Onu saklandığı yerde bulacaktı. Cenaze töreni yapılmıştı. Jean tüm bunları bir uyur gezer gibi yaşamıştı. Süt dökmüş kedi tavırlarıyla, deri ceketlerinden yayılan kokularla ve sürekli yineledikleri aynı kelimelerle polislerin yaptığı ziyaretler. Ardından annesinin iyiden iyiye kötüleşmesi. Bir yıl sonra da kullandığı uyuşturuculardan bitkinleşmiş ve tombullaşmış annesi ağır ağır konuşarak ona hep en sevdiği kızı olduğunu söylemişti. Bir karmaşa ortamında doğdun ve bu yüzden seni hep daha çok sevdim. Jean ile Marie'nin babaları aynı değildi. Marie'nin babası gitmişti. Ondan hiç söz edilmezdi. Jean'ın babası da onları terk etmişti. Ondan daha da az söz edilirdi. Bıraktığı tek miras adıydı. Korova. Yıllar sonra Jean öğrenmek istemişti. Annesine sormuştu. Babası Polonyalıydı. Sinemacı olduğunu iddia eden ve Roman Polanski, Jerzy Skolimowski, Andrzej Żuławski gibi yönetmenlerin yetiştiği Lodz Sinema Okulu'nda eğitim gördüğünü ve ağzı laf yapan biri. 70'li yılların sonunda ülkesine dönmüştü. Bir daha da ondan haber alınamamıştı. Jean 70'li yılların geleneği içinde bir hippi kazasının meyvesiydi. İki canki bir LCD veya eroin partisine karşılaşmıştı. Sevişmişlerdi. Bu uyuşturucu tribi de Jean'ın doğumuyla neticelenmişti. Bununla birlikte annesinin de söylediği gibi Jean hep en çok sevilen çocuk olmuştu. Ve bu durum şimdi onun aleyhine dönüyordu. Çünkü ölen Marie'ye yeterli özen gösterilmemişti. Annesinin inancı bu yöndeydi. O halde bu onun yani Jean'ın en çok sevilen evladın hatasıydı. Annesinin gözdesinin hatası, kayırılan çocuğun hatası. O annesinin kanatları altındayken ablası işkence görmüştü. 43, 44, 45. Marie'nin bir cinayete kurban gitmesinden çok bu sözler Jean'ın kararında etkili olmuştu. Kendini borçlu hissediyordu. Marie'ye karşı, tüm kadın kurbanlara karşı, tecavüze uğrayan kadınlara, dayak yiyen eşlere, katledilen isimsiz kadınlara karşı. Sorgu yargıcı olacaktı. O pislik herifleri bulacak ve kanun adına onları cezalandıracaktı. 54, 55, 56. İşte bu düşünceyle bakalaryasını vermişti. Bu saplantıyla hukuk masterını tamamlamıştı. Bu sabit fikirle Hukuk Araştırmaları Enstitüsü'nde bir yıl boyunca hazırlık sınıfına devam etmiş, sonra Ulusal Yargıçlık Okulu'na girmişti. Mezun olduktan sonra bu baskıdan kurtulmak için bir yıllığına Latin Amerika'ya gitmiş ama bir işe yaramamıştı. Fransa'ya geri dönmüştü. Nanterre tayin olmadan önce 2 yıl Limoges'da, 3 yılda Lille'de görev yapmıştı. Île-de-France'a dönünce ablasının cinayet dosyasını yeniden açmıştı. Her şey Nanterre Asliye Ceza Mahkemesi'nin yetki alanındaki Courbevoie'da olmuştu. Savcılık arşivinin bulunduğu kamu düzeni bürosuna gitmişti. Dosyayı okumuş, bir daha okumuş, incelemişti. Ama onu harekete geçirecek bir şey bulamamıştı. Son derece saf bir şekilde kısa yargıçlık deneyiminin olayı çözmesine yardımcı olacağını düşünmüştü. Bir ipucu bulacağını sanmıştı. Ama hayır, en ufak bir ipucu yoktu ve katil hiçbir şekilde açık vermemişti. Dikkatini çeken tek şey Aktüel dergisinin bir muhabirinin yaptığı gözlemdi. Ekim 1981 tarihli bir dergi küpürü dosyaya eklenmişti. Muhabir, katilin mizanseni ile sanatçı Hans Bellmer'in bebekleri arasındaki benzerliklere dikkat çekmişti. Kollar ve bacaklardaki aynı yer değişikliği, aynı sarı peruk, aynı kısa konçlu beyaz çoraplar ve siyah ayakkabılar, aynı çember. Jean araştırma yapmıştı. Bellmer, 20. yüzyılın başlarında yaşamış bir Alman ressam ve heykeltıraştı. Daha sonra fotoğraf sanatı ile ilgilenmişti. Jean, onun insan boyutlarındaki bebeklerini görünce büyük bir şok yaşamıştı. Kolları, bacakları koparılmış ablasının cesediyle tam bir benzerlik arz ediyorlardı. Seyahatlere çıkmıştı. New York Modern Sanat Müzesi, Londra Tate Galeri, Almanya'daki başka müzeler. Centre Pompidou'ya sık sık gitmişti. Heykelleri, gravürleri, resimleri görmüştü. Ağlamıştı. Kafasında onunla aynı yolu izleyen bir katil canlandırmıştı. Bu müzelerdeki bu şeytani asamblajlardan etkilenmiş bir çılgın. Tüm bu gördüklerini insan vücutlarında gerçekleştirmekten başka bir seçeneği olmayan bir tür ilham hırsızı. Sanatçının belirli dönemlerde yaşamış olduğu yerlere de gitmişti. Almanya'daki, Fransa'daki, Paris ve Provence, buraların yakınlarındaki polis ve jandarma karakollarıyla da temasa geçmişti. Katilin izini arıyordu. Bir ayrıntı, bir ipucu. Ama herhangi bir sonuç yoktu. Sonunda bu gerçeğe boyun eğmişti. Gözlerini yummuş, alçak sesle sayan küçük kız olarak kalacaktı her zaman. Ormandaki hakikati ortaya çıkarmayı isteyen küçük kız. Ablasını da onun katilini de bulmak için değil, sadece bir açıklama getirmek için bir gün kötülüğün kaynağını bulacaktı. 67, 68, 69. Jean irkildi. Arabasının camına vuruyorlardı. Çevresine bakındı. Julia Curie Caddesi'ndeki Nanter Adalet Sarayı'na kadar otomatik hız sabitleyiciyle gelmişti ve refleks olarak da binanın önünde durmuştu. Bir polis memuru cama doğru eğilmişti. "Burada duramazsınız hanımefendi. Burası... Ah, özür dilerim, sizi tanıyamadım yargıç hanım. Ben otoparka gidiyorum." Jean birinci vitese geçti ve bodrum kattaki otoparka inen rampaya doğru yöneldi. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Etoal Meydanı. E, T, O, İ, L, E. Tan. T, A, İ, N, E. Ermenegildo Zenya. E, R, M, E, N, E, G, İ, L, D, O, Z, E, G, N, A. Prada. P, R, A, D, A. Martin Mangiela. M, A, R, T, I, N. M, A, R, G, I, E, L, A. Audrey. A, U, D, R, E, Y. Natalie. N, A, T, H, A, L, I, E. Garche. G, A, R, C, H, E, S. Patrick Reichenbach. P, A, T, R, I, C, K, R, E, I, S, C, H, E, N, B, A, C, H. Bernard Level. B, E, R, N, A, R, D, L, E, V, E, L. Langleber. L, A, N, G, L, E, B, E, R. Nietzsche. N, I, E, T, Z, C, H, E. Rossini. R, O, S, S, I, N, I. Carpaccio. C, A, R, P, A, C, C, I, O. Port Milo. P, O, R, T, E, M, A, I, L, L, O, T. Nelly. N, E, U, I, L, L, Y. Charles de Gaulle. C, H, A, R, L, E, S, D, E, G, A, U, L, L, E. Courbevoie. C, O, U, B, E, V-O-I-E. Marie. M-A-R-I-E. Roman Polanski. R-O-M-A-N P-O-L-A-N-S-K-I. Jerzy Skolimowski. J-E-R-Z-Y S-K-O-L-I-M-O-W-S-K-I. Andrei Zulawski. A-N-R-Z-E-J Z-U-L-A-W-S-K-I. Canki. J-U-N-K-I-E. Limoges. L-I-M-O-G-E-S. Lille. L-I-L-L-E. Île-de-France. I-L-E-D-E. F-R-A-N-C-E. Actuel. A-C-T-U-E-L. Hans Belmer. H-A-N-S. B-E-L-L-M-E-R. Centre Pompidou. C-E-N-T-R-E P-O-M-P-I-D-O-U. Tate. T-A-T-E. Julio Curie. J-O-L-I-O-T. J-U-R-I-E.